dine uymak ve akıl. Sual: bazı kimseler diyor ki, domuz etini iyice kaynatınca bir zararı olmaz. Bir bardak bira, bir damla şarap içmek, vücuda zarar vermediği için günah olmaz. Gusül ve abdest temizlik içindir. Vücut kirlenmedikçe gusl etmek veya abdest almak mantıksızlıktır. Namaz iyi bir jimnastiktir. Ama bugün modern jimnastik şekilleri vardır. Kapanmaktan maksat da erkekleri tahrik etmemektir. Saçın görünmesi erkekleri tahrik etmez. Kapanmasının hiçbir mantıki sebebi yoktur. Yakın akrabayla evlenmek, çocukların sakat olma riskinden dolayı yasaklanmıştır. Bu konuda ne dersiniz? Cevap: dinimizde bir şey haramsa, hikmetini, fayda veya zararını bilmesek de, onun haram olduğuna inanmak gerekir. Dinimizin bildirdiği şeylere, akla uygun olduğu, yahut tecrübeyle anlaşıldığı için inanmak, iman olmaz. Çünkü bu, aklı, tecrübeyi tasdik etmek demektir. Haramlarda muhakkak vücuda zarar veren bir şey aranmamalıdır. Bugün tıp, her ne kadar hastalık bulaştıran etin domuz eti olduğunu tespit etmişse de, domuz etinde bulunan büyüme hormonunun kansere sebebiyet verdiği açığa çıkmışsa da, domuz etiyle trişinoz hastalığı geçiyorsa da, domuz şeridi mide ve bağırsak yoluyla kana geçerek göz, beyin gibi önemli organlarda ağır hastalıklara sebebiyet veriyorsa da, domuz eti yiyenlerde kıskançlık hislerinin dumura uğradığı, namusunu kıskanmadığı ve daha başka zararları tespit edilmişse de, yine de mutlaka şu sebepten dolayı domuz haram edilmiştir denilemez. Fakat hiç zararı tespit edilmese de dinimiz yasak ettiği için domuz etini yemek haramdır. Besmelesiz kesilen kuzu eti de haramdır. Demek ki maksat dinin emrine uymaktır. Bir yudum şarabın, bir bardak biranın vücuda zararı olmayabilir. Bir damla idrarın da zararı olmayabilir. Ama dinimiz bunların damlasını yasak etmiştir. Gusül ve abdest mutlaka maddi kirlerin temizlenmesi için değildir. Öyle olsaydı su olmayınca toprakla yıkanmak, yani teyemmüm emredilmezdi. Halbuki toprağa bulaştırmak temizlemediği gibi üstelik elimizi de kirletir. Demek ki gusül ve abdest maddi temizlikten çok manevi temizlik içindir. Hatta manevi temizlik içinde değil, sırf emre uymak içindir. Evet, guslün ve abdestin maddi temizliğe de faydası olur. Ama asıl gaye maddi temizlik değildir. Modern jimnastik yapılsa namaz kılınmış sayılmaz. İyi olur diye 3 rekatlık bir namazı 4 kılsak namaz sahih olmaz. Demek ki maksat daha iyi hareket yapmak, daha çok namaz kılmak değil, dinin emrine uymaktır. Kadınların kapanmasında erkeklerin tahrik olma şartı yok. Hiç kimse olmasa da dinimiz namaz kılarken kapan diyor. Hiç kimse olmasa da evde açık dolaşma diyor. Bunların erkekleri tahrikle bir ilgisi yok. Tahrik için olsaydı cariye denilen kadınların başları, kolları, bacaklarının açık gezmesine, o kıyafette namaz kılmasına dinimiz izin vermezdi. Gaye tahrik olsaydı bir erkek, ana, bacı, kardeş çocuğu, süt kardeş, hala ve teyzenin saç, kol ve bacakları açık yanlarında oturamazdı. Oturmasına izin verildiğine göre demek kapanma emrinin mutlaka tahrikle ilgisi yoktur. Tahrik belki birçok sebepten birisi olabilir. Demek ki gaye tahrikle hiç ilgili değildir. Esas gaye söz dinlemektir. Saçı açmanın insanlara bir zararı yok, saçı kapatmanın mantığı söz dinlemektir. Bir erkek kız kardeşiyle evlense çocukları mutlaka sakat olur diye bir şey yok. Yabancı ile evlilikte de aynı hastalıklar olabiliyor. Hazreti Adem zamanında kız kardeşle evlenmek Allahü Teala'nın emriydi. Eğer mutlaka çocuklar sakat olsaydı, o zaman Allahü Teala bunu emretmezdi. Eğer maksat çocukların sakatlığı olsaydı, 20 yaşındaki bir gencin artık doğurmaları mümkün değil diyerek menopoz dönemine giren halasıyla, teyzesiyle evlenmesinde sakınca görülmez, süt kardeşle evlenmesi yasaklanmazdı. Bununla beraber dinimizin emrinde mutlaka faydalar, yasaklanmasında da zararlar vardır. Bir emirde hiç fayda, bir yasakta hiçbir zarar görülmese de bunlara riayet etmek gerekir. Hüküm koyma yetkisi. Sual: bazı kimseler diyor ki, namazın nasıl kılınacağını, orucun nasıl tutulacağını ve benzeri emir ve yasakları Allah değil insanlar belirlemelidir. Mesela namaz kılarken herkesin ayak bastığı yere alnı koymamalı, sandalye veya koltuk üzerine oturup ayak ayak üstüne atarak veya çağdaş jimnastik hareketleri yaparak namaz kılmalı, oruç tutarken de ihtiyaç hissedince bir şey yiyip içilmeli, domuz, şarap gibi şeyler de sağlığa zararlı olmayacak şekilde tüketilmeli, altını ve ipeği de erkekler kadınlar gibi kullanmalıdır. Bunlar yanlış değil midir? Cevap: elbette yanlış, hem de çok yanlıştır. Dinimizde bir şey haramsa, hikmetini bilmesek de onun haram olduğuna inanmak gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak bildirdiği şeylere, akla uygun olduğu yahut tecrübeyle anlaşıldığı için inanmak iman olmaz. Çünkü bu, aklı tasdik etmek demektir. Resulullah'a inanmak demek, onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir. Haramlarda muhakkak vücuda zarar veren bir şey aranmamalıdır. Mesela besmelesiz kesilen kuzu etini yemek haramdır. Kuzu eti besmelesiz kesildi diye niye yenmez demeye hiç kimsenin yetkisi yoktur. Allah'a inanan kimse onun emrine uymak zorundadır. Dinde hüküm koyma yetkisi Allah'ındır. Allah'ın koyduğu hükme karşı gelinmez. Bu Allah'ın koyduğu hükmü beğenmemek olur. Allah'ın koyduğu hükümleri beğenmeyen kimse ise Müslüman olamaz. Bugün tıp insana en çok zarar veren ve hastalık bulaştıran etin domuz eti olduğunu tespit etmiştir. Zaman geçip fen ilerledikçe domuzun daha başka zararları da tespit edilse, yine de mutlaka bu veya şu sebepten dolayı domuz haram edilmiştir denilemez. Fakat hiç zararı tespit edilmese de kuzu eti gibi leziz olsa da dinimiz yasak ettiği için domuz etini yemek haramdır. Alkollü içkiler de böyledir. Onları içmenin hiçbir zararı olmasa da dinimiz haram ettiği için içmemek gerekir. Erkeğe ipek ve altın kullanmanın haram edilmesi de böyledir. Bunların hiçbir zararı olmasa da Allah'a inanan bir Müslüman onun emir ve yasaklarına riayet eder. Allah-u Teala isyan edenle itaat edenin belli olması için domuz eti yemeyin, içki içmeyin gibi bazı yasaklar koydu. Bu imtihanı kazanmaları için Allah-u Teala kurtuluş yolunu da göstermiştir. Öyle bir imtihan yapıyor ki soru ve cevapların hepsi bellidir. Şunları yapan imtihanı kaybeder, şunları yapan kazanır buyurulmuştur. İmtihanı kaybedenleri de cennete koyabilirdi. Fakat mülk onun olduğu için iman etmeyenlere cennetini haram kılmıştır. Hiç kimseyi de gücünün yetmeyeceği işlerle mükellef kılmamıştır. Herkesi akıl ve imkan vermiş, yapacağı işlerde serbest bırakmıştır. Artık insanlar için hiçbir bahane kalmamıştır. Her şeyin hikmetini anlamak. Sual: bir şey zararlı olduğu için mi haram edilmiştir, yoksa haram edildiği için mi zararlıdır? Cevap: bu hususta Ehl-i Sünnet'in iki büyük imamı olan İmam-ı Eş'ari ile İmam-ı Maturidi Hazretlerinin görünüşte farklı iki ayrı kavilleri varsa da, aralarındaki ayrılık lafızda olup esasta birdir. Her ikisi de Allah-u Teala'nın haram kıldığı, yasak ettiği her şeyin kötü ve zararlı olduğunu bildirmişlerdir. Bu hususta alimler arasında ihtilaf yoktur. Mesela domuz eti zararlı olduğu için haram kırılmıştır. Haram kırıldığı için de zararlı ve kötüdür. Allah-u Teala'nın gönderdiği eski dinlerde bazı şeyleri yemek haramken dinimizde helal kılınmış, eski dinlerde helal olan bazı şeyler de dinimizde haram kılınmıştır. Fakat bunda da bazı hikmetler bulunmaktadır. Bu hikmetler bildirilmemiştir. İnsanoğlu her şeyin hikmetini anlamaktan aciz kalmaktadır. İlahi hikmetler. Dinimiz sayısız varlıkların yaratılış hikmetini açıkça bildirmemiştir. Allah-u Teala'nın yarattıklarındaki hikmetlere bakıp gerekli ibreti almayı emrettiği için insanoğlu gücü nispetinde ibret almaya gayret etmelidir. Her varlığın yaratılışında, her emir ve yasakta nice hikmetler vardır. Ölçüsüz konuşan bazı kimseler bunun hikmeti şudur diyerek kestirip atıyorlar. Halbuki sayısız hikmetinden birisi de şu olabilir dense, belki daha az hata edilmiş olur. Meşhur ölçüsüzlerden birisi, domuz etinin yasaklanmasındaki hikmet, içinde Trişin isimli kurtların bulunmasıdır demişti. Münkirlerse haram olmasındaki sebep Trişin'se öldürülmesi mümkün diyerek kafasına göre haramlığını kaldırıyordu. Eğer domuz etinin haram edilişindeki hikmetlerden birisi de Trişin denseydi, münkirin itirazına da sebep olmazdı. Besmelesiz kesilen kuzu eti de haramdır. İnsanoğlu emir ve yasaklardaki hikmetlerden kaçını anlayabilir? O halde insan, akıllara hayret ve durgunluk veren sayısız hikmetlere bakıp acizliğini idrak etmelidir. Allah'a iman eden, onun emir ve yasaklarına riayet ederse huzura kavuşur. Yeşile, maviye, denize bakmak göz sıhhati için faydalıdır. Gökteki yıldızların, gezegenlerin hepsinin hikmetleri vardır. Bu gezegenler yollarından azıcık saparsa birbirlerine çarpıp paramparça olurlar. Yerin içinde maden hazinesi saklıdır. Çeşitli madenler, kömür, petrol, soğuk ve sıcak sular, maden suları, kaplıca suları, yerin içinde daha neler gizlidir? Yeryüzündekilerin hangi birisini sayabiliriz? İnsanoğlunun istifadesine verilen çeşitli bitkiler, sebzeler, meyveler, hayvanlar bulunur. Bütün bunları yerli yerince dilediği gibi yaratan, eşsiz hikmet sahibi Allahü Teala'ya hamdolsun. Bunlar onun varlığının apaçık delilleridir. Bilmediğimiz birçok hikmetlerin yanında, bildiğimiz hikmetler çok azdır. Güneş ışığında çeşitli ışınlar vardır. Işık olmasaydı gözlerden istifade mümkün olabilir miydi? Renkler nasıl ayırt edilebilirdi? Güneş olmasaydı geceyle gündüz olmaz, her yer karanlık olurdu. Güneş şimdiki yerinden dünyaya çok yakın olsaydı, fazla sıcaktan dünyada hiçbir canlı yaşayamazdı. Güneş dünyaya uzak olsaydı, soğuktan yine dünyada hayat olmazdı. Güneşi böyle dünyaya en uygun uzaklıkta yaratan Allahü Teala'nın şanı ne yücedir. Ayın hikmetlerinden birisi, kameri takviminin hesap edilmesine yaramasıdır. Bazı geceler ay ışığından da istifade edilir. Medcezir hadisesi, ayın çekim kuvvetinden ileri gelir. Eğer ay dünyaya çok yakın olsaydı, med olayı olunca denizlerdeki sular kabarıp dünyayı su altında bırakırdı. Ayı zararsız ama faydalı bir uzaklıkta yaratan Rabbimizin şanı çok yücedir. Muntazamdır cümle efalin senin. Akıl ermez hikmetine kimsenin. Aklın istediği ve beğendiği yol. Ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki, nakil yoluyla anlaşılan, yani peygamberlerin söyledikleri şeyleri akılla araştırmaya uğraşmak, düz yolda güç giden yüklü bir arabayı yokuşa çıkarmak için zorlamaya benzer. Yokuşa doğru at kamçılanırsa, çabalıya çabalıya ya yıkılıp canı çıkar, yahut alışmış olduğu düz yola kavuşmak için sağa sola ve geriye kıvrılarak arabayı yıkar ve eşyalar harap olur. Akıl da yürüyemediği, anlayamadığı ahiret bilgilerini çözmeye zorlanırsa, ya yıkılıp insan aklını kaçırır veya bunları alışmış olduğu dünya işlerine benzetmeye kalkışarak yanılır, aldanır ve herkesi aldatır. Akıl, his kuvvetiyle anlaşılabilen veya hissedilenlere benzeyen ve onlara bağlılıkları bulunan şeyleri birbirleriyle ölçerek iyilerini kötülerinden ayırmaya yarayan bir miyardır, bir alettir. Böyle şeylere bağlılıkları olmayan varlıklara eremeyeceğinden şaşırıp kalır. O halde peygamberlerin bildirdikleri şeylere akla danışmaksızın inanmaktan başka çare yoktur. Peygamberlere tabi olmak aklın gösterdiği bir lüzumdur ve aklın istediği ve beğendiği bir yoldur. Peygamberlerin aklın dışında ve üstünde bulunan sözlerini akla danışmaya kalkışmak akla aykırı bir iş olur. Gecenin koyu karanlığında bilinmeyen yerlerde pervasızca yürümeye ve engin denizde acemi kaptanın pusulasız yol almasına benzer ki her an uçuruma, girdaba düşebilirler. Nitekim felsefeciler ve tecrübeleri hayalleriyle izaha kalkışan maddeciler, akılları dışında bulunan sözlerinin çoğunda yanılmış, bir yandan birçok hakikatleri meydana çıkarırken, bir taraftan da insanların saadet-i ebediyeye kavuşmalarına mani olmuşlardır. tecrübelerin dışına taşmayan akıl sahipleri bu acıklı hali her zaman görmüş ve bildirmiştir. İslamiyet'te aklın ermediği şeyler çoktur. Fakat akla uymayan bir şey yoktur. Ahiret bilgileri ve Allahü Teala'nın beğenip beğenmediği şeyler ve ona ibadet şekilleri eğer aklın çerçevesi içinde olsalardı ve akılla doğru olarak bilinebilselerdi, binlerce peygamberin gönderilmesine lüzum kalmazdı. İnsanlar dünya ve ahiret saadetini kendileri görebilir, bulabilirdi ve Allahü Teala haşa peygamberleri boş yere ve lüzumsuz göndermiş olurdu. Hiçbir akıl ahiret bilgilerini bulamayacağı, çözemeyeceği içindir ki Allahü Teala her asırda dünyanın her tarafına peygamber göndermiş ve en son ve kıyamete kadar değiştirmemek üzere ve bütün dünyaya peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiştir. İbn-i Sakka isimli bir alim akla çok önem verirdi. Her şeyi akılla ispata kalkardı. Allah'ın varlığını, birliğini 99 delille ispat eder ve hep bu konu üzerinde çalışırdı. Zamanla aklının almadığı konular da çıktı. Şüpheleri arttı, bocalamaya başladı. Yusuf-i Hemedani Hazretlerine bir şey sordu. O da, "Otur, senin sözünden küfür kokusu geliyor," buyurdu. İstanbul'a elçi olarak gidince Hristiyan oldu. Hristiyan olduktan sonra da 100 delille Allah'ın 3 olduğunu ispata kalkıştı. Dinimizin bildirdiği iman acaba doğru mu diye tahkik edilmez, yani araştırılmaz. İman, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak bildirdiği şeyleri tahkik etmeden, akla, tecrübeye ve felsefeye uygun olup olmadığına bakmadan tasdiktir. Akla uygun olduğu için tasdik etmek, aklı tasdik etmek olur. Resulü tasdik etmek olmaz. Yahut Resulü ve aklı birlikte tasdik etmek olur ki, o zaman peygambere itimat tam olmaz. İtimat tam olmayınca iman olmaz. Allahü Teala, "Onlar gayba iman ederler," buyurdu. Bekara suresi 4. ayeti. Resulü de "dini aklıyla ölçen kadar zararlı kimse yoktur," buyurdu. Dini emirlerde mantık aramak. Sual: 1. Faiz ekonomiye zarar veriyorsa haramdır, vermiyorsa haram değildir demek doğru değil mi? Cevap: faizin hiçbir zararı olmasa da dinimiz yasak ettiği için haramdır. Sual 2. Domuz eti, kancalı tenya üremesine müsait olduğu için, domuz pislik ve dışkılı ortamlarda yaşamayı sevdiği için yasaktır demek yanlış mıdır? Cevap: o zaman yabancı diyor ki, biz o etlerin içindeki tenyalarını falan öldürüp, mikrop falan bırakmayız, sterilize ederiz, lokum gibi yeriz, niye haram olsun? Biz ona diyoruz ki, hayır, tenya ile falan ilgili değil, besmelesiz kuzu eti bile haramdır. Yani Allah haram ettiği için haramdır. Hristiyan da, biz domuz yiyoruz, hiç zararını görmüyoruz. Biz uygar milletiz, domuzun zararı olsa yer miyiz diyor. Ne diyeceksiniz onlara? Pislik yediği için haram edilmesi de yanlış olur. Tavuklar da pis ortama konursa her türlü pisliği yer. Yani bunlar dinde ölçü olamaz. Aklımızla bir şeyi haram veya helal edemeyiz. Haram olmasının hikmetini bilemeyiz. Bir değil, birçok hikmeti olabilir. Sual 3. Faizin, zorda kalıp borç alanın bu sıkışık halinden yararlanmak gibi bir zararı vardır. İnsanların yardımlaşması, komşusu açken tok yatmaması, işçinin alın teri kurumadan hakkının verilmesi gibi insancıl kuralları olan İslam dininde, faiz de insanların birbirleriyle yardımlaşma, güçsüzleri koruma ilkelerine ters düştüğü için haram edilmiş denemez mi? Cevap: peki adam bankaya para yatırıyor, faizini alıyor. Bunun bankaya zararı olmadığı gibi kendisine de olmuyor. Niye yasak edilmiş ki? Bir de Avrupa gibi gayrimüslim ülkelerde Peygamber Efendimiz faiz almak günah değil buyuruyor. Faiz haramsa her yerde her zaman haram olması lazım diyen çıkabilir. Buna ne diyeceğiz? Hepsine bir şey uydurabilirsiniz. Başkaları da başka şey uydurabilir ama uydurulan şey İslamiyet olmaz. Kendi görüşümüz olur. İnsan görüşü kadar din olursa hangisi hak, hangisi batıl anlaşılamaz. Çoğunluk da ölçü olmaz. Bugün dünyanın çoğunluğu gayrimüslim, hatta dinsizdir. Papazlar, Hristiyanlar İncil'leri akla uydurabilmek için devamlı değiştirdiler. Fakat herkesin görüşü farklı olduğu için en sonunda 4 İncil'de karar verdiler. şimdi üç tanrı fikrini İncil'lerden silmeye çalışıyorlar. Yahut tevil ediyorlar. Üç demek bir demek, bir demek üç demek gibi. Avrupalılara akılsız diyemezsiniz. Onların aklı da öyle çalışıyor. Demek istediğimiz sadece akılla yola çıkan yolda kalır. Kurda kuşa yem olur. Sual 4. Cep telefonu sektörünü öldürür, tüketiciler mahkemelerde tazminat davaları kazanır diye cep telefonunun zararlarını söyleyen insanlar susturuldu. Faizin zararını söyleyen insanlar da zar zor kurulmuş ve dışa bağımlı ekonomiyi çökertmemek için susturulmuştur. İçki de böyle değil midir? Cevap: böyle düşününce dini aklımıza uydurmuş oluruz. Halbuki aklı dine uydurmak lazım. İçkinin zararı olduğu için yasak edilmiş demek de aynıdır. O zaman adam zarar vermeyecek, sarhoş etmeyecek kadar az içersem niye günah olsun diyebilir. Allahü Teala bizleri imtihan ediyor. Hiç zararı olmasa da yasak ettiğinden kaçmak lazımdır. Mesela kız kardeşi şehvetle öpmek haram. Halbuki bu öpmenin ne zararı olur ki? Hani evlenince çocukları sakat falan olur deniyor. Bugün tıp ileri sayıdır. Kan gruplarına bakar, hatta genlerini inceler, çocuk sakat olmayacaksa kız kardeşiyle evlenir. Halbuki kız kardeşle evlenmek ebediyen haramdır. Mesele zarar kar meselesi değil, Allah'ın emrine uymak veya uymamak meselesidir. Yoksa aklımıza uymayanları kabul etmezsek ortada din diye bir şey kalmaz.